Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Ene, Ben Demek Yok, Ya Rabbi, Sen Demek Var başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Ene, ben demek yok. Ya Rabbi, sen demek var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmadığı ifade, ashab-ı kiramdan Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve kapısını çaldım. Resul-i Ekrem Efendimiz, kim o diye sordular. Benim diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle mi diye tekrar etti. Galiba bu cevabımdan hoşlanmamıştı. Anlaşılmaktadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kapıda kendini tanıtma maksadıyla dahi, ashabının ben demesini, yani benlik izhar etmesini doğru bulmamıştı. Bu irfanla medeniyetimizde bir kimse kendisinden bahsetmek mecburiyetinde kaldığında ben demek yerine fakir bendeniz, abd-i aciz gibi tabirler kullanırdı. Mevlana Hazretleri ise bu hadisi şerifteki benlikten geçme nüktesini edebi ve lirik bir hikaye suretinde anlatır. Birisi geldi, bir dostun kapısını çaldı. Dostu içeriden, ey güvenilir kişi kimsin diye seslendi. Kapıyı çalan, benim deyince dostu, öyleyse git, senin için henüz içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham ve nadan kişinin yeri yoktur dedi. Ham ve nadan kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, İki yüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü. Tam bir sene yollara düştü. Dostunun ayrılığı ile yandı, yakıldı. O yanık aşık ayrılık ateşiyle pişerek döndü geldi. Dostunun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgili dostunu incitecek bir söz çıkmasın diye binbir endişe içinde ve yüzlerce defa edep gözeterek kapının halkasını yavaşça vurdu. Dostu içeriden ''Kapıyı çalan kimdir?'' diye seslendi. Adam ''Ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin'' cevabını verdi. Dostu ''Madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden ibaret olan, hadi gir içeri, bu ev dardır.'' Bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek bir iplik ayrılır da iki iplik olursa, yani ucu çatallaşırsa iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç dedi. Ey nefsindeki benliği alt eden kişi, gel içeri gir. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıttı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Ham, alık, abus ve nadan insan, ekseriya benliğini bertaraf edince değerini kaybedeceğini ve kıymetsizleşeceğini zanneder. Halbuki hakikat bunun tam aksidir. Benlik, insanı Allah katında değersizleştirirken, tevazu, gerçek kıymete kavuşturur. Yaratan Rabbinin adıyla oku buyuran Rabbimiz, bize tevazu ve mahviyet içinde çok değerli olan bir misal vermiştir. Toprak, Cenab-ı Hak buyurur, sizi ondan, topraktan yarattık. Yine sizi ona döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Tahe 55. Rabbimiz bizi fiziki varlığımızın mayası olan toprağa tefekkür etmeye ve onun güzel hususiyetlerini idrak edip yaşamaya davet eder. Nedir toprağın güzel hususiyetleri? Toprak, hizmet ehlidir. Toprak, mahviyetkar bir şekilde hizmet eder. Hem de Cenab-ı Hak onu mükemmel bir hizmete vesile kılmıştır. Bütün mahlukata ayrı ayrı sofralar açar. Toprak bir ilahi esrardır ki, gözüken ve gözükmeyen her şeyin sırrı tarafında o vardır. Bütün muhteşem manzaralar, renk renk çiçekler, envai çeşit meyveler, sayısız mahlukat ve bütün mahlukata açılan sofralar ve bu vücutlar hep toprak terkibinden lütfedilen nimetlerdir. Adeta toprak, sahip olduğu bütün harika tecellilerinin tahtında müstetir olan hüveyi, yani o azamet-i ilahiyeyi sergileyen ne güzel, sessiz ve sırrı bir lisandır. İlahi bir şiirdir. Toprak cömerttir. Toprak, bağrındaki ve üzerindeki bütün mahlukata bir anne gibi bakar. Binbir çeşit gıda ikram eder. Koyunun eti ve sütü de, arının balı da, tavuğun yumurtası da ve emsalleri de netice itibariyle toprağın mahsulatındandır. Ayet-i kerimede, eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız sayamazsınız buyurulur. İbrahim 34, En-Nahl 18. Sırf toprak vesilesiyle bizleri perverde eylediği nimetleri bile sayabilmemiz mümkün değildir. Toprak mütevazıdır. Toprak saydığımız bütün o nimetlere vesile olmasına rağmen ayaklar altında çiğnenir. Sessiz, sadasızdır. Başa kakacak bir lisanı yoktur. Üstelik kara ve kirli görülür. Toprak, yaratılış gayesinden razıdır. Bütün mahlukat, cürufatını toprağa atar. Toprak, onları sessizce temizler ve yine tertemiz ikramlarda bulunur. Toprak, zariftir ve olgundur. Adeta kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulunur. Gübre atana gül verir. Tükürene pınarlarla mukabelede bulunur. Kendisini ayakları altında ezenleri başının üstünde taşır. Ölen mahlukatın naaşlarını mukaddes bir emanet gibi bağrına basıp, haşre kadar sır bir şekilde eritmek de toprağın vazifesidir. Bütün vazifelerini yüksünmeden yapar. Bütün mahlukatın cürufunu da kendi bünyesinde yok eder. O gübreleri enerjiye döndürerek çeşit çeşit nice leziz gıdalar ikram eder. Yani o her şeyiyle kendi halinden ve vazifesinden razıdır. Toprak o kadar temizdir ki suyun bulunmadığı yerde adına teyemmüm dediğimiz abdest toprakla alınır. Bu hakikatlerden dolayı Hazreti Mevlana buyurur, toprak gibi mütevazı ol. Yani toprak gibi diğergâm ol. Toprak gibi mümbit ol. Toprak ol da senden hayat fışkırsın. Bu tevazu ve hizmet manasının yanı sıra toprak faniliği anlatır. Üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyonlarca insanın adeta üst üste çakışmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrak ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddi ten elbiseleri de aynı topraktan husule gelecektir. Bu muazzam bir akıştır. İnsan geldiği menzili ve gideceği menzili onda görebilir. Toprak, haşre imanımızı kuvvetlendirir. Toprakta, imtihan alemine gelen ve giden insan kafileleri için adeta bir devre mülk tanzimi vardır. Kaderin muazzam ahengi. Öyle ki, dünya var olduğundan beri değişmeyen toprak bir tarafa konulsa, onunla bugüne kadar hayat bulmuş nebatat, hayvanat ve insanlık diğer tarafa konulsa, bu ham maddeden bu kadar çok ve kat kat fazla mamulatın nasıl husule geldiğine nazar edenler hayret ederler. bu ilahi kudreti tefekkür eden insan, haşrinde Cenab-ı Hak için ne kadar kolay olduğunu idrak eder. Bir mütefekkir ne güzel buyurur: "Bu cihan akıllar için seyri bedai, ilahi sanat tecellilerini temaşa ve hikmetlerle ruhanileşme, ahmaklar içinse diğer mahlukat gibi yemekle şehvet." Velhasıl toprak, tefekkür nazarıyla bakıldığında, ilahi azamet ve kudret akışlarını temaşa edeceğimiz bir ilahi sanat harikasıdır. Onun güzel hususiyetleri olan tevazu, mahviyet, hizmet ve rıza vasıfları da insanoğluna ne güzel ibrettir. Rabbimiz, toprak terkibiyle yarattığı bizleri en güzel surette halk ettiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Bizleri hizmet ehli, mütevazı, mahviyetkar kullarından eylesin. Amin. Hazreti Mevlana'nın gönül dünyasında sır ve hikmet incileri. Kulluk edebi. Güzel ahlakı tamamlamak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." Bir başka hadisi şerif: "Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz." Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Anlaşılmaktadır ki dinin ve ibadetin, yani Allah'a kulluğun hülasası güzel ahlak ve edeptir. Hazreti Mevlana buyurur: "Kendimizi muhasebe ederek Cenab-ı Hak'tan edepli bir insan olmak hususunda bizi başarıya ulaştırmasını niyaz edelim. Çünkü edebi olmayan kişi Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Edebi olmayan yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. Belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur." Hazreti Mevlana, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara da edep zaviyesinden bakıp ibret almaya davet eder. Edep yükseltir, edepsizlik alçaltır. Edep, ta Hazreti Adem'le İblis'in kıssasında nirengi noktası oldu. Şeytan, huzur-u ilahiden ilim veya amel noksanlığı sebebiyle değil, edepsizliği yüzünden kovuldu. Hazreti Adem'i de kurtaran edebi oldu. Bu yüzden müminin hayatında şeytanı mahveden en güzel fazilet edeptir. Hazreti Mevlana bunu şöyle izah eder: "İblis, Hazreti Adem'e secde etmeyip Allah'ın emrine karşı gelince, 'Benim zatım ateşten, onunki çamurdandır. Yüksek olanın aşağı olana secde etmesi nasıl yakışık alır?' dedi. İşte iblis Allah'a edepsizce karşılık vermesi yüzünden lanete uğradı ve huzur-u ilahiden kovuldu. Üstelik bir de küstahlık edip kendisini halk edenle cidale kalkıştı. Nitekim Ebu Ali Eddekkak rahmetullahi aleyh buyurur ki, edebi terk etmek ilahi huzurdan kovulmayı icap ettirir. Her kim sultanın önünde terbiyesizlik ederse kapıya, kapıda edepsizlik ederse ahıra gönderilir. Bir başka misal de şudur: İsrailoğulları Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Firavun'un zulmünden kurtulmuş ve Hazreti Musa aleyhisselamla Mısır'ı terk etmişlerdi. Cenab-ı Hak onlara bu esnada kudret helvası ve bıldırcın ikram ediyordu. Hazreti Mevlana şöyle anlatır: "Hiçbir zahmet ve baş ağrısı olmaksızın, ilahi lütuf olarak İsrailoğullarına gökten sofra iniyordu. Fakat Hazreti Musa'nın kavmi arasında bulunan birkaç edepsiz, hani sarımsak, hani mercimek diye söylendiler. Bunun üzerine gökyüzünden inen sofra inmez oldu. Ekmek kesildi. Bıldırcın kuşuyla kudret helvası bulunmaz oldu. Bundan sonra insanlara ekin ekme, bel belleme, çapa ve oğrak yorgunluğu kaldı. Hazreti Musa tekrar şefaat edince Cenab-ı Hak gökten sofra indirdi. Tabaklar içinde nimet gönderdi. Fakat küstahlar yine edepsizlik ettiler. Dilenciler gibi sofradan yemek aşırdılar. Hazreti Musa aleyhisselam onlara yalvardı. Dedi ki, bu sofra devamlıdır. Yeryüzünden kalkmayacak, eksilmeyecektir. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da açgözlülük etmek, hırsa kapılmak nankörlüktür. O görmemişlerin hırsı yüzünden kendilerine ilahi rahmet kapısı kapandı. Bu kıssada bir misal verildiği gibi, aslında insan nice nimetlere gark olduğu halde, bunları unutup nankörlüğe düçar olur ve edepsizliğe düşerse, elinden o nimetler de alınır. Hazreti Mevlana der ki, gamdan, kederden ve sıkıntıdan başına ne gelirse, bunlar cüretkârlıktan, edepsizlikten ve küstahlıktan gelir. Dost yolunda edepsiz kişi başkalarının da yolunu vurmuş olur. Böyle kişi mert değil, namerttir. Edepten dolayı bu gökler nura gark olmuştur. Melekler de edeplerinden ötürü temiz ve masum olmuşlardır. Edep, razı olmaktır. Allah'ın takdirine razı olmak edeptir. Çünkü Allah Teala haşa kullarının isteklerini yerine getirmek mecburiyetinde değildir. Bilakis kulları Rablerinin talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Cenab-ı Hak kullarına ne verirse lütuf ve ihsanıdır. Hadis-i şerifte buyurulur. Allah'ın kullarından dilediğine karşılıksız nimette bulunduğu herhangi bir ikramın, sadakanın olmadığı hiçbir gün ve gece yoktur. Yani Allah gece gündüz kullarına nice ikramlarda bulunmaktadır. Ve Allah Teala kendisini anmayı, yani zikrullahı ilham ettiği kulu gibi kimseye nimette bulunmamıştır. Yani Allah'ın en büyük ikramı kuluna zatını zikretmeyi hatırlatmasıdır. O Celle Celaluhu lütuf ve kerem sahibidir. Kullarına rızık vermesi, onları şifa ve afiyete kavuşturması, muhafaza etmesi hep onun rahmetinin fazlıdır, ikramıdır. Bu hakikati Hazreti Mevlana şu kıssayla anlatır. Bir gün Hazreti Ali yüksek bir köşkün üzerindeydi. Cenab-ı Hakk'a gösterilmesi gereken hürmet ve tazimden habersiz, inatçı bir kişi Hazreti Ali'ye dedi ki, ''Ey akıllı kişi, Allah seni muhafaza eder mi?'' Hazreti Ali radıyallahu anh, ''Evet'' dedi. ''O bizim varlığımızı çocukluğumuzdan beri korur. Hem de o ganidir. O küstah kişi dedi ki, ''Öyleyse Allah'ın seni koruduğuna güvenerek kendini damdan aşağı at bakalım. Kendini at aşağı da bana da senin tam inanç sahibi olduğuna dair bir kanaat gelsin.'' Emir ona dedi ki, ''Sus, defol git de bu küstahlık yüzünden canın belaya uğramasın. Bir kulun kendini tehlikeye atarak Allah'ı imtihana kalkışması kulluğa yakışır mı? Ey bilgisiz ahmak, bir kul edepsizliği yüzünden Allah'ı nasıl imtihan etmeye kalkışır? O imtihan Hakk'a yakışır. Çünkü O her an kullarını imtihana çekmektedir.'' Böylece de Allah, bizim kendi kendimizi apaçık görmemizi, içimizdeki gizli inancı bilmemizi sağlar. Bu sonsuz gök kubbeyi yüceltmiş olan Allah'ı sen nasıl imtihan edebilirsin? Ey kendi hayrını şerrini bilmeyen zavallı! Önce kendini imtihan et de, sonra başkasına sıra gelsin. Sen kendini imtihan edecek olursan, başkalarını imtihan etmekten vazgeçersin. Eğer bir zerre kalkar da dağı tartmaya girişirse, o dağ yüzünden terazisi kırılır, parçalanır. Anlaşılmaktadır ki, edep haddini bilmektir. Hazreti Mevlana, haddini bilmeyen bir nadanın halini şöyle anlatır. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselama bir kimse yol arkadaşı olmuş. Beraber giderlerken bu kimse bir köşede bazı kemikler görmüş ve Hazreti İsa aleyhisselama yalvarmış. Ne olur ya İsa, bildiğin ismi azamı bana da öğret de bu kemikleri diriltip kaldırayım. Hazreti İsa aleyhisselamsa cevaben, o iş senin kârın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki nefsi haramla mülevves olmasın ve melekler gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa o kimsenin duası makbul olur. Hak Teâlâ o kimseyi hazinelerinin emini eyler. Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa aleyhisselamın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin ve onu zapt etmeye kadir olabilesin? Hatta Musa'nın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da Cenab-ı Hak ona "Korkma ya Musa" buyurmuştu. En-Neml 10. İşte bunun gibi sende İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki dedi. Fakat gafil yine durmadı ve ya İsa, bu istidat bende yoksa bari sen o kemiklerin üzerine oku dedi. Hazreti İsa aleyhisselam bu ahmağın sözleri karşısında hayretle Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Ya Rabbi, bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece cidale meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor. Halbuki ona düşen, asıl ölü olan kendisini ihya etmek. Kendisini diriltmek için dua edeceğine, başkalarını ihyaya çalışıyor. Bu ne gaflettir? Halbuki bir kulun vazifesi, evvela Rabbine kulluğudur. Bundan gafilken, çok daha ileri ve boyunu aşan hususlarla meşgul gibi görünmesi kendini aşmaktır ve edepsizliktir. Şu kıssa da kulla Rabbi arasındaki münasebetin hakikatini ne güzel ifade eder. Öyle bir kul ki adamın birisi bir köle satın almıştı. Malumdur ki geçmişte milletler arası harp hukuku kölelik müessesesinin varlığını zaruri kılıyordu. İslamiyet, kölelerin haklarına son derece itina gösterilmesini emretmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, son nefesinde dahi, emrinizin altındakilerin hukukuna riayet edin, buyurmuştur. Bu hukuk, öyle ileridir ki, köle sahipleri, kölelerine kendi yediklerinden yedirmekle, içtiklerinden içirmekle emrolunmuşlardır. Bu hukuka riayet etmenin zorluğundan birçok sahabi kölelerini azat etmişlerdir. Zaten köleleri azat etmek büyük bir sevap olarak teşvik edilmiştir. El-Beled 11-13. Yemin kefareti gibi birçok yolla köle azadına imkanlar bahşedilmiştir. Esir ve köle hukukuna nasıl bir riayetin talep edildiğini şu hadise ne kadar güzel göstermektedir. Bedir Harbi'nde Müslümanlar Mekkelilerden esirler almıştı. Onları Medine'ye götürürlerken esirler hayvanlara binmiş, Müslümanlarsa yaya yürümüşlerdir. İşte asrımız ve işte 1400 sene evvelki saadet asrı. Evet, adamın birisi bir köle satın almıştı. Adamın aldığı bu köle, takva sahibi, salih bir mümindi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. Benimle evimde neler yemek istersin? Ne verirsen onu? Nasıl elbiseler giymek istersin? Ne giydirirsen onu? Evimin hangi odasında kalmak istersin? Hangi odada kalmamı istersen orada. Evimin hangi işlerini yapmak istersin, hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu cevaplar karşısında efendi bir müddet tefekküre daldı. Ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi: "Keşke ben de Rabbime böyle teslim olabilseydim. O zaman ne mutlu olurdum." Bu arada köle dedi ki: "Ey benim efendim, efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu?" Bunun üzerine efendi: "Seni azat ediyorum. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da arzu ediyorum. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim," dedi. İşte kulluğun edebi. Takdir neyse onu sevmek ve ondan razı olmak. Takdir zor ve müşkil ise de sabır ve tahammül göstermek. Bazen bu zorluk ve sıkıntılar başka kullardan gelecektir. Mü'mine yakışan yine İslam ahlakı ve edebini sergilemektir. Nitekim Mekke döneminde nazil olan Furkan suresinde Rahman'ın rahmetle yoğrulmuş kulları şu vasıfla zikredilir: "Cahiller sataştığı zaman edep ve vakarla selama diyerek tebessümle geçmek, cahillerin sataşmalarına tenezzül etmemek, fakat istihkar da etmemek." Hadis-i şerifte buyurulur: "Belaların en şiddetlisi peygamberlerin başından geçer." Bu hadisin izahı sadedinde Hazreti Mevlana buyurur: "En büyük iptila ham insanları terbiye etmektir. Ey Müslüman, edep nedir dersen, bil ki edep, edepsizlerin her işine sabretmekten ibarettir. Onların kabalıklarına ve kötü sözlerine tahammül etmekten ibarettir. Bu ince bir edep hassasiyetidir. Edebin batınıdır. Buna riayet çok mühimdir. Zira hak dostları şöyle demişlerdir: zahiren ve batınan edebe sarıl. Çünkü bir kimse zahiri edepte kusur ederse zahiren ceza görür. Batını edepte kusur ederse batınen ceza görür. Kim edebi zayi ederse, kendini hakka yakın zannetse de uzaktır. Makbul zannettiği halde merduttur, reddedilmiştir." Cenab-ı Hak cümlemizi edebe riayet eden güzel ahlaklı kullarından eylesin. Suretlerimizi ve yaratılışımızı ahsen-i takvim üzere halkettiği gibi, ahlakımızı ve siretimizi de ahlak-ı Muhammediye ile güzelleştirsin. Kulluğumuzu dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği "Ene, Ben Demek Yok, Ya Rabbi, Sen Demek Var" başlıklı makaleyi dinlediniz.